Ayrım 38, sayfa 537. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 185. Bölüm. Sveg havaalanından yalnızca iki yere uçulabiliyordu. Yuna'nın Helsinki'ye gitmek için Arlanda havaalanından aktarma yapması gerekti. Sanki bir düşte gibiydi, yerine oturdu. Gökyüzünü tül gibi kaplayan bulutların arasından Baltık Denizi'nin kırışık yüzü görünüyordu. Birileri sohbet açmaya çalışıyor, birileri bir şeyler ikram ediyordu. Ama Yuna konuşacak halde değildi. Anıların bulanık okyanusuna çekiliyordu. 12 yıl önce şeytanın parmağını kesmişti. Değişik yaşlarda 19 kişi arabalarını, bisikletlerini, mobiletlerini geride bırakarak kaybolmuştu. İlk başta tuhaf bir tesadüf diye düşünülmüştü. Ama kaybolanların hiçbiri bulunamayınca olay ciddiye alınmıştı. Yuna bir seri katille karşı karşıya olduklarını söyleyen ilk polisti. Samuel Mendel'le birlikte olayın peşine düşmüş, Jurek Walter'i Lil Jans ormanında 15 yaşındaki genç bir kız çocuğunu mezara indirdiği bir tabuta girmeye zorlarken suçüstü yakalamışlardı. Kızı neredeyse 2 yıl bu tabutta yaşamaya zorlamıştı. Kızın nasıl bir hayata zorlandığı hastanede bütün vahameti de ortaya çıkmıştı. Kasları neredeyse bütünüyle erimiş, başı yaralarıyla vücudu deforme olmuş, elleri ve ayakları donmuştu. Ayrıntılı muayenelerden sonra sadece zihinsel travma geçirmekle kalmayıp ciddi beyin hasarına uğradığı da görülmüştü. Yuna şeytanın bedeninin insanlık tarihinin zalimliklerinden imal edildiğini, bu bedeni yok etmenin imkansız olduğunu düşünürdü. Ama 12 yıl önce Samuel'le birlikte seri katil Jurek Walter'i durdurarak hiç değilse bir parmağını kesmişlerdi. Yuna yerel mahkemenin verdiği karara yapılan itiraz temyiz mahkemesinde görüşülürken mahkeme salonundaydı. Jurek Walter özel salıverilme koşullarıyla kapalı bir kurumda psikiyatrik tedaviye mahkum edilmişti. Stockholm'un 20 kilometre kuzeyindeki özel güvenlik kurumuna yerleştirilmişti. Yuna Jurek Walter'in buruşuk yüzünü ona çevirip nasıl baktığını hiç unutmamıştı. Savunma avukatı kağıtlarını toplarken Jurek yorgun bir sesle ''Samuel Mendel'in iki çocuğu kaybolacak'' demişti. Samuel'in eşi Rebecca da kaybolacak ama. Beni iyi dinle Yuna Linna. Polisler arayacak, bulamayıp pes edecekler. Ama Samuel aramaya devam edecek. En sonunda ailesini bir daha göremeyeceğini anlayacak ve intihar edecek. Yuna kalkıp gitmeye hazırlanmıştı. Ve senin küçük kızın diye devam etmişti Jurek Walter bakışlarını yere indirerek. Sözlerine dikkat et demişti Yuna. Lumi kaybolacak, Summa kaybolacak. Bir daha onları bulamayacağını anladığında sen de kendini asacaksın. Samuel'in eşi birkaç ay sonra bir cuma günü Lilia Holmen'deki evlerinden dağlar öğüdeki yazlarına gitmek için arabayla yola çıkmıştı. Arabada çocukları Joshua ile Ruben de vardı. Samuel birkaç saat sonra yazlığa gittiğinde eşi ve çocukları yazlıkta yoktu. Eşinin arabası yakınlarda bir yerde bir orman yolunda bulunmuştu. Samuel ailesini bir daha göremedi. Samuel Mendel bir yıl sonra soğuk bir Mart sabahı çocuklarının hep yüzdüğü kumsala gitmişti. Polisler ailesini aramaya 8 ay önce son vermişlerdi. Artık Samuel de umudu kesmişti. Koltuk altından beylik tabancasını çıkarmış şakağına dayayıp intihar etmişti. Yuna karanlık parıltılı suların üzerinde uçağın gölgesini görüyordu. Gözlerini kırparak hayatının paramparça olduğu günü düşündü. Araba sessizdi. Dünya çok tuhaf bir ışığa gömülmüştü. Tül gibi bulutların arkasında kırmızı bir güneş parlıyordu. Yağmur yağmıştı. Güneşin yansıdığı su birikintileri yeraltı ateşlerine benziyordu. 186. Bölüm. Yuna ile Summa bir araba tatili planlamışlardı. Umeå'ya kadar çıkacak, Storuma üzerinden Norveç'e geçip Mo i Rana'ya gidecek, batı kıyısı boyunca tekrar aşağı ineceklerdi. Şimdi Dala nehrinin ortalarında bir otele gidiyorlardı. Ertesi gün yakındaki hayvanat bahçesini ziyaret edeceklerdi. Summa radyoda kanalı değiştirdi. Dinlendirici bir piyano parçası bulup memnuniyetle mırıldandı. Yuna geriye uzanıp Lumi koltuğunda rahat mı diye kontrol etti. Baba dedi Lumi uykulu bir sesle. Yuna'nın eline sıkıca yapıştı küçük parmakları. Yuna elini usulca çekti. Av karlı bir sopağından geçtiler. Furubik hayvanat bahçesini sevecek dedi Summa alçak sesle. Şempanzeler, gergedanlar.
Benim maymunum var dedi Lumi arka koltukta.
Ne? Onun maymunu benim dedi Yuna. Summa kaşlarını kaldırdı. Sana uyar. Lumi bana iyi bakıyor. İyi bir veterinermiş. Summa'nın koyu sarı saçları yüzüne dökülüp kocaman koyu renk gözünün yarısını kapattı. Yanağındaki gamzeler derinleşti.
Veterinerle ne işin var, rahatsızlığın ne?
Gözlüğe ihtiyacım var.
Lumi mi dedi deyip güldü Summa.
Elindeki dergiyi karıştırırken başka bir yola saptıklarını, Dağla nehrinin kuzeyine geçtiklerini fark etmedi. Lumi oyuncak bebeğini terli yanağına yaslayıp uyumuştu. Masa ayırtmak gerekmediğinden emin misin diye sordu Summa birden.
Ben nehre bakan cam verandada oturmak istiyorum.
Yol düz ve dardı. Vahşi hayvan çitlerinin gerisindeki orman karanlıktı. Summa ancak Mora'ya doğru döndüklerinde bir şeylerin ters gittiğini anladı.
Yuda, Al Karlebi'yi geçtik dedi. Orada durmayacak mıydık? Orada duracağız demiştik ya.
Evet.
Bu ne peki?
Yuna cevap vermedi. Gözlerini su birikintilerinde ikindi güneşinin yansıdığı yola dikti. Sollama şeridinden sinyal vermeden bir tır çıktı. Demiştik ki... Summa sustu, burnundan soluyordu. Arkasından da korku dolu bir sesle devam etti.
Yuna, yoksa bana yalan mı söyledin? Bir cevap ver artık.
Mecburdum diye fısıldadı Yuna. Summa Yuna'ya baktı. Yuna Summa'nın ne kadar öfkelendiğini hissedebiliyordu. Summa yine de öfkesini bastırdı. Lumi'yi uyandırmamak için sesini alçalttı.
Ciddi olamazsın dedi dişlerini sıkarak. Yapamazsın. Artık tehlike yok demiştin. Bitti demiştin. Artık geçti dedim. Ben de sana inandım. Fikrini değiştirdiğini sandım. İnandım sana.
Sesi çatladı, başını çevirip dışarıya baktı. Çenesi titredi, yanakları kızardı. Yalan söyledim diye itiraf etti Yuna.
Bana yalan söyleyemezsin, buna hakkın yok.
Evet, çok üzgünüm.
Birlikte kaçabiliriz, hiçbir şey olmaz. Birlikte üstesinden geliriz.
Ama Summa, anla artık. Bunun mümkün olduğuna inansam, başka bir çıkış olduğuna inansam...
Saçmalama dedi Summa, o kadar ciddi bir tehdit yok, sen abartıyorsun. Kurduğun bağlantı doğru değil. Samuel Mendel'in ailesinin başına gelenler bizim de başımıza gelecek değil, tamam mı? Bizi tehdit eden bir şey yok.
Sana durumun ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya çalıştım ama dinlemiyorsun ki.
Dinlemek istemiyorum, neden dinleyeyim?
Summa, ben her şeyi planladım. Rosa Bergman diye bir kadın var. Malmberget'te bekliyor, size yeni kimlikler verecek. Hiçbir sorununuz olmayacak. Yuna'nın elleri titremeye başladı, direksiyonu tutan parmakları terlemişti.
Sen gerçekten ciddisin diye fısıldadı Summa.
Her zamankinden daha fazla dedi Yuna. Mora'ya gidiyoruz, siz oradan Gellivare'ye giden trene bineceksiniz. Summa sükunetini korumaya çabalıyordu.
Bak bunu yaparsan bizi kaybedersin, anlıyor musun? Geri dönüşü yok bunun.
Summa itiraz eden gözlerle ona baktı. Lumi'ye yurt dışı görevine gittiğimi söylersin diye devam etti Yuna.
Summa burnunu çekmeye başladı. Yuna diye fısıldadı. Hayır, hayır.
Yuna gözlerini ıslak yoldan ayırmıyordu, güçlükle yutkundu. Birkaç yıl sonra da yani Lumi biraz daha büyüdüğünde öldüğümü söylersin. Benimle kesinlikle ama kesinlikle iletişime geçmeyeceksin. Beni katiyen aramayacaksın, duydun mu?
Summa artık ağlamasına karşı koyamıyordu. İstemiyorum, istemiyorum.
Ben de istemiyorum.
Bize böyle yapamazsın. Anne!
Lumi uyanmıştı, sesi korku doluydu. Summa yanaklarını kuruladı.
Bir şey yok dedi Yuna kızına. Annen nehir kıyısındaki otele gitmiyoruz diye üzüldü. Anlat ona dedi Sunma sesini yükselterek. Neyi anlatacak dedi Lumi.
Sen ve annen trene bineceksiniz dedi Yuna.
Sen ne yapacaksın?
Ben çalışacağım.
Ama hani veteriner maymun oynayacaktık.
Baban oynamak istemiyor dedi Sunma sert bir sesle. Moğra'nın kenar semtlerine geldiler. Birkaç endüstri binası, seyrek villalar, alışveriş merkezi, park alanında birkaç arabanın durduğu araba tamirhanesi, sırk orman giderek seyrekleşti, vahşi hayvan çitleri kayboldu.
...187. bölüm.
Yuna arabasını sarı istasyon binasının önünde park edip bagajı açtı ve tekerlekli büyük çantayı çıkardı.
Gece çantadan kendi eşyalarını aldın değil mi dedi Sunma öfkesini basarak.
Evet.
Başka çantaya mı koydun?
Yuna başını sallayıp bakışlarını raylara, pas rengine bulanmış çakıl setlerine, otlara ve kararmış traverslere çevirdi. Sunma karşısına dikildi.
Kızının sana ihtiyacı var.
Başka çaremiz yok dedi Yuna arka camından arabanın içine bakarak. Lumi kocaman bez bebeğini pembe sırt çantasına sokmaya çalışıyordu.
Bir sürü çaremiz var dedi Sunma ama sen direnmek yerine teslim oluyorsun. Gerçek bir tehdit olmadığını pekala biliyorsun. Seni anlayamıyorum. Lollu'yu bulamıyorum diye kendi kendine sızlandı Lumi.
Tren 20 dakika sonra kalkıyor dedi Yuna.
Sensiz yaşamak istemiyorum dedi Sunma Yuna'nın elini tutmaya çalışarak. Her zamanki hayatımıza dönelim istiyorum.
Biliyorum.
Bize bunu yaparsan hep yalnız kalacaksın.
Yuna cevap vermedi. Lumi arabadan inip çantasını sürükleyerek yürüdü. Saçından kırmızı bir toka sarkıyordu.
Bütün bir hayatını yalnız mı yaşayacaksın?
Evet dedi Yuna. Tren yolunun öteki tarafındaki ağaçların arasından Silyan Gölü'nün en kuzeydeki koyu parlıyordu.
Haydi babana hoşça kal de dedi Sunma ifadesiz bir sesle ve Lumi'yi babasına doğru hafifçe itti.
Lumi hiç hareket etmedi. Üzüntülü bir yüzle yere baktı.
Acele et dedi Sunma.
Lumi birkaç saniyeliğine başını kaldırdı.
Hoşça kal maymun dedi.
Doğru düzgün vedalaş dedi Sunma öfkeyle. Doğru düzgün hoşça kal de.
İstemiyorum dedi Lumi annesinin bir bacağına sarılarak.
Haydi inat etme dedi Sunma. Yuna kızının önünde diz çöktü, alnı terlemişti. Bir kucak alabilir miyim?
Lumi başını salladı.
Upuzun kollarıyla maymun geliyor diye şaka yaptı Yuna. Lumi'yi havaya kaldırıp kızın minik vücudunun nasıl direndiğini hissetti. İstememesine rağmen nasıl güldüğünü, bir şeylerin ters gittiğini anladığını.
Lumi yere inmek için çırpındı. Yuna kızına sarılıp onun boynunu, ensesini kokladı.
Deli dedi Lumi.
Lumi diye fısıldadı Yuna. Seni her şeyden çok sevdiğimi hiç unutma.
Haydi gel dedi Sunma.
Yuna kızını yere bırakıp gülümsemeye çalıştı. Onun yanağını okşamak istedi ama yapamadı. Sanki vücudu camdandı ve parçalanıp tekrar yapıştırılmıştı. Sunma dehşetle baktı. Yüzü taş kesmişti. Lumi'nin elinden tutup onu çekti.
Treni sessizce beklediler. Konuşacak bir şey kalmamıştı. Rayların üzerinde kara hindiba tohumları uçuşuyordu. Yuna tren perondan ayrılırken nasıl bir yanık kokusu duyduğunu hala hatırlıyordu. Peronda sanki düşteymiş gibi dikilmiş, kızının vagonun penceresindeki solgun yüzüne, salladığı minik eline bakmıştı. Yanında oturan annesi felç olmuş gibiydi, siyah bir gölgeye benziyordu.
Yuna tren daha köşede kaybolmadan dönmüş, arabasına gitmişti.
188. bölüm.
Yuna hiçbir şey düşünmeden 140 kilometre kat etti. Kafasında bir boşluk uğulduyordu. Korkunç derecede dalgındı, hiçbir şey hatırlamıyordu. Gideceği yere varmıştı. Arabasının farları ağır, kara metal silüetleri aydınlattı. Ludvika'nın büyük endüstri bölgesine girdi. Isıtma tesisinin yanındaki ıssız limana indi. Kocaman iki talaş yığınının arasına gri bir panelvan park etmişti. Yuna arabanın yanında durdu ve birden tuhaf bir sükunete kavuştuğunu hissetti. Böylesi bir sükunetin bir çeşit şoka bağlı olduğunu biliyordu. Arabadan çıkıp etrafına baktı. İğne arabadan çıkmış onu bekliyordu. Beyaz bir tulum giymişti, yüzü asıktı, bitkin görünüyordu.
''Vay be, demek gittiler.'' dedi keskin bir sesle. İçine dokunan bir şeyler olduğunda sesi hep böyle çıkardı.
''Gittiler.'' dedi Yuna.
İğne başını birkaç kez salladı. Beyaz çerçeveli gözlüğü, uzaktaki bir sokak lambasının zayıf ışığında soğuk soğuk parlıyordu.
''Başka bir alternatif bırakmadın bana.'' dedi öfkeyle.
''Doğru.'' dedi Yuna. ''Bu işin başka bir alternatifi yok.''
''Bu ikimizi de meslekten attırır.'' dedi iğne ifadesiz bir suratla.
''Öyle.'' dedi Yuna.
Arabanın etrafından dolaştılar.
''İki kişi. İçeri geldiklerinde hemen harekete geçtim.''
''İyi.''
''İki kişi.'' dedi iğne kendi kendine.
Yuna birkaç gün önce eşinin ve çocuğunun yanında nasıl uyandığını hatırladı. Telefonu titremişti. Holde asılı ceketinin cebinde duruyordu. Biri mesaj göndermişti. Hole gidip baktı. İğneden geldiğini görünce ne olduğunu hemen anladı. İğne uygun iki ceset bulduğunda Yuna uzun zamandır konuştukları arabayla seyahat planını bahane ederek Summa ile Lumi'yi alıp hemen yola çıkacaktı. İğneden yaklaşık 3 haftadır haber bekliyordu. Zaman dolmaya başlamıştı. Ailesini hep göz hapsinde tutuyordu ama böyle devam edemezdi. Yürek Walter beklemeyi bilen biriydi. Yuna iğneden gelen mesajın ailesini kaybedeceği anlamına geldiğini biliyordu. Ama aynı zamanda Summa ile Lumi'yi gerçekten koruyacağı anlamına da geliyordu. İğne gri panelvanın arka kapılarını açtı. 2 sedye vardı. Ceset torbalarının içindeki bedenlerin birinin büyük, diğerinin küçük olduğu anlaşılıyordu.
''Bir kadınla kızı, dün sabah bir kazada ölmüşler.'' dedi iğne.
Sedyeleri raylarının üzerinde kaydırarak çekmeye başladı.
''Onları buharlaştırdım. Yoklar artık. Geride hiçbir iz bırakmadım. Bütün kayıtlardan sildim.''
Cesetleri dışarı çıkartırken zorlandı. Sedyenin alt takımı açıldı ve küçük tekerlekler yere değdi. İğne hiç tereddüt etmeden ceset torbalarından birinin fermuarını açtı. Yuna dişlerini sıkıp kendini zorlayarak baktı. Gözleri kapalı genç bir kadındı, yüzü sakindi, göğüs kafesi parçalanmıştı, kolları birkaç yerden kırılmış gibiydi, pelvisi çarpılmıştı.
''Araba bir köprüden uçmuş.'' dedi iğne genizden gelen bir sesle. ''Göğsündeki hasara bakılırsa kemerini çözmüş, küçük kızın düşen emziğini almak için geriye dönmüş olabilir. Böyle vakalara rastladım.''
Yuna kadına baktı, yüzünde acı ya da korku yoktu. Yüzüne bakıldığında bedenine olanlar anlaşılmıyordu hiç. Yuna iğnenin fermuarını açtı, diğer ceset torbasına baktı ve küçük kızın yüzünü gördüğünde gözleri doldu. İğne kendi kendine bir şeyler mırıldanıp ceset torbalarının fermuarlarını kapattı.
''Haydi bakalım.'' dedi genizden gelen sesle. ''Katarina ile Mimmi asla bulunamayacaklar. Kimlikleri kesinlikle tespit edilmeyecek.''
Bir süre ne diyeceğini unuttu, sonra öfkeyle devam etti.
''Kızın babası hastane hastane gezerek onları arıyor. Hatta benim bölümümü bile aradı, adamla konuştum.''
İğne dudaklarını büzdü.
''Summa ve Lumi diye gömülecekler. Sahte diş haritası ürettim.''
Yuna'ya soran gözlerle baktı ama bir cevap alamadı. Cesetleri diğer arabaya taşıdılar. 189. Bölüm. İki cesedin olduğu arabayla yol almak tuhaf bir duyguydu. Yollar karanlıktı. Şarampollerde çiğnenmiş kirpiler vardı. Yolun kenarında bir porsuk farlardan hipnotize olmuş parlak gözlerle bakıyordu. Yuna seçtiği yokuşa varınca cesetleri yerleştirme işine girişti. Soluk sesleri, sürtünme sesleri, sarkan kol ve ayakların boğuk çarpma sesleri birbirine karıştı. Yuna kadını ön koltuğa, çocuğu Lumi'nin çocuk koltuğuna yerleştirdi. Arabanın içine eğilip freni boşa aldı ve arabayı çalıştırdı. Araba ağır ağır yokuştan inmeye başladı. Yuna arabanın yanında yürüyor, arada bir eğilip direksiyonu düzeltiyordu. Arabanın hızı arttı, Yuna koşmaya başladı. Araba şiddetli bir gürültüyle bir meşe ağacına çarptı, ön kaportası içine göçtü, ağacın gövdesine sarılır gibi büküldü. Kadın arabanın ön paneline yığıldı. Küçük kızın bedeni çocuk koltuğunda sertçe sarsıldı. Yuna arabanın arkasından benzin bidonunu aldı ve arabanın koltuklarına, küçük kızın üzerine ve kadının tahrip olmuş bedenine benzin döktü. Zor nefes alıyordu. Durup kendini toplamaya çalıştı. Kalbi boğazından fırlayacak gibiydi. Yuna kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Çocuğu koltuktan kucağına aldı ve ileri geri dolaşmaya başladı. Göğsüne bastırarak salladı, kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra ön koltuğu annesinin dizine oturttu. Arabanın kapısını kapatıp bidonda kalan son benzini arabanın üzerine döktü ve arabayı arka koltuklardan ateşe verdi. Alevler arabanın içine mavi bir ölüm meleği gibi yayıldı. Kadının saçları tutuştu. Yuna kadının akıl almaz sakinlikteki yüzüne baktı. Araba ağaçla iç içe geçmişti. Alevler çığlık atıyor, sağa sola savruluyor, ağlıyordu. Yuna birden sanki bir uykudan uyanır gibi oldu. Cesetleri çıkarmak için arabaya koştu. Kapı koluna tuttu, eli yandı ama açmayı başardı. Kapıyı açtığında içerideki ateş büyüdü. Kadının bedenini çıkarmaya çalıştı. Ceketi alev alevdi. Yanan blue jean'inin içindeki ince bacakları sarsılıyor. Sanki alevlerin üzerinde tepiniyordu.
Baba, baba, yardım et baba.
Yuna bunun gerçek olmadığını biliyordu. Ölüydü onlar ama yine de dayanamamıştı. Alevlerin arasından uzanıp kızın elinden tuttu. İşte tam o anda benzin tankı patladı ve Yuna kulak zarları patlamadan nasıl bir gürültü çıktığını duyabildi. Düşte gibiydi. Burnundan ve kulaklarından kan boşaldığını hissetti. Sırt üstü devrildi. Kafasının arkasındaki darbe sanki çok uzaklardan bir şeydi. Beyninde çığlık ve alevler vardı. Gözleri kararmadan önce alev alan yaprakların süzülerek nasıl yere indiklerini gördü.
38. ayrımın sonu. Sayfa 551.